Kitabın adı Ölüm Tuzağı. Yazarı Nora Roberts. Üçüncü ayrım. Birinci bölüm. Eve, cesedi incelemek üzere yeniden barakaya girdiğinde merak ettiği bir şey vardı. Neden bir insan yıpranmış olduğu belli olan bir kalbi çalmış olabilirdi? Kent savaşlarından sonra çalıntı organların kara borsada satılan çok değerli bir meta olduğunu anımsadı sonra. Çoğu kez bu satıcıların organ transferini gerçekleştirmek için bir donörün gerçekten ölmesini beklemeye dahi tahammülleri yoktu. Fakat bu onlarca yıl önce olan bir şeydi. Organ bağışlama ve simsarlık hala gözdeydi. Eve, tıpla ilgili haberlere ve tıbbi raporlara karşı ilgisizdi. Ama bu durumun organ yapımı ile ilgili bir şey olabileceğini de düşündü. Doktorlara hiç güvenmiyordu. Eve, bazı zenginlerin İmal edilmiş bir organın nakil düşüncesine pek sıcak bakmadıklarını düşünüyordu. Genç bir trafik kazası kurbanından alınan bir insan kalbi ya da böbreği çok yüksek fiyatlara gidebilirdi. Ama bunun iyi, kaliteli ve uygun koşullarda gerçekleşmesi gerekirdi. Sunuks'un durumu böyle bir durum değildi. Pis koku o kadar yoğundu ki burnunu kapatarak nefes almamaya çalışıyordu. Cesede yakınlaşarak eğildi. Hastane ve sağlık merkezlerinden tiksinen bir kadın olarak bayıltacak kadar yoğun olan antiseptik kokusunu da aldı. Evet, burada da aynı koku vardı. Bir iz sürer gibi kaşlarını çatarak yere eğildi. Yaptığı ön incelemeye göre dışarıdaki havaya bakarak kurbanın yaklaşık 2:10'da öldüğünü düşünmeye başlamıştı. Uyuşturucu kullanıp kullanmadığını anlamak için bazı kan tetkiklerine ve toksin raporlarına gereksinimi vardı. Ancak kurbanın alkolik olduğunu görebiliyordu. Bira şişeleri barakanın köşesinde bir yere sıkıştırılmıştı. Ayrıca az miktarda uyuşturucu da bulmuştu. Bunlar Zoner veya Jax olması muhtemel bir çift pembe kapsüldü. Ama kokladıktan sonra Green olabileceğini tahmin ettiği pis bir beyaz toz torbaya konmuş bir nefeslik Zeus olduğunu anladı. Kurbanın parçalanmış yüzünde damarları ortadaydı. Ve yara kabuklarından anlaşıldığı üzere oldukça kötü beslendiği, bu yüzden de bir cilt hastalığı olduğu anlaşılıyordu. Adam bira içmiş, uyuşturucu kullanmış, çöp yemiş ve neredeyse uykuda ölüme hazır bir durumdaymış. Neden onu öldürdü? Efendim? Peabody perdeyi geriye doğru çektiğinde Eve geriye doğru dönüp bakmadı. Sağlık ekibi cinayet mahallinde. Neden kalbini almış olabilir diye kendi kendine sorular soruyordu Eve. Neden bir cerrah gibi onu dışarı çıkardı? Eğer bu sıradan bir cinayetse onu neden hırpalamamış, dövmemiş olabilirler? Bunu yapanlar adamı sakat bırakma meraklısıysa neden sadece sakat bırakmayı denememişler? Üzerinde çalışılacak konu bu. Eve sabırsız bir biçimde yaraya bak dedi. Kanamasının olması gerekirdi değil mi? Göğsüne baksana, yumruk büyüklüğünde bir delik var. Yani bu olanlar her neyse, adamı ameliyat edercesine kanayan yerleri tamponlamışlar. Bu kişi her kimse dağınıklık, kirlilik istememiş ve yaptığı işle gurur duyuyor olmalı. Kapıya doğru yürüdü ve dışarı çıktı. Temiz havayı solumak için orada kapıda bekliyordu. Çok usta biri bence ve mutlaka eğitimli. Ben bir kişinin bunu yalnız başına başarabileceğini düşünmüyorum. Memurları tanıklarla gidip konuşmaları için yolladın mı? Evet. Peabody terk edilmiş sokağa, kırık camları, kutu yığınlarını ve sokağın karşısındaki dar yolun karanlıkta kalan köşelerini aramıştı. İyi şanslar herkese. Teğmenim, Morris, olay yeri incelemesinde bulunan sağlık müfettişine takılmıştı. Kaldırımda uyuyan birisinin krema kullanabileceğini ummazdım. Morris gülümsüyor ve etrafı inceliyordu. Saçlarını toplayıp örtmüştü ve kırmızı bir şapkası vardı. Uzun paltosu rüzgarda deli gibi uçuşuyordu. Eve, Morris'in oldukça şık ve modaya uygun giyinen birisi olduğunu biliyordu. Ben hazırım. Kalp ortada yok mu? Ben de bulamadım. Kendi kendine gülerek barakaya yaklaştı. Yeniden bakalım, inceleyelim o zaman. Morris'in üzerinde uzun bir palto vardı ve onu sıcak tuttuğu belliydi. Eve üşüdüğü için bir an kıskanarak titredi. Onun da böyle güzel bir paltosu vardı. Rourke, Noel hediyesi olarak almıştı. Fakat Eve görev esnasında onu giymemeye karar vermişti. Onun görev yerleri cehennem gibiydi ve güzelim paltoyu buralarda giyinerek ziyan etmek istemiyordu. Eve'in elleri de çok üşümüştü ve yeni eldivenlerinin de o güzelim paltonun içinde olduğunu düşünerek içinin titremesine engel olamadı. Ellerini deri ceketinin ceplerine sokarak rüzgarın sertliğinden korunmak için ceketinin içinde büzüştü ve Morris'in işini yapışını izledi. "Harika bir iş," dedi Morris derin bir nefes alarak. "Kesinlikle harika." "Eğitimli biri değil mi?" "Evet, öyle görünüyor." Morris açık göğsün içine dikkatle bakıyor, inceliyordu. "Evet, gerçekten eğitimli. Bunun katilin ilk ameliyatı olduğunu söylemek mümkün değil. Ayrıca kullandığı aletler de çok iyi olmalı. Evdeki herhangi bir bıçak filan değil kullanılan her neyse. Katilimiz bir cerrah sanki. Kahretsin, ellerini çok kıskandım doğrusu." Eve düşünüyordu ve kendi kendine, "Bazı dini törenlerde vücut parçaları kullanılır," dedi. "Fakat bu tip bir şey için vücudun tümü ya da bazı uzuvları kesilip doğranır. Burada bunları doğrulayacak bir kanıt yok elimizde. Bu dini bir şeye benzemiyor, daha çok tıbbi bir duruma benziyor." Evet, bu Eve'in düşüncelerini doğrulamıştı. "Birisi bunu çekip çıkarmış mı?" "Emin değilim." Morris adamın alt dudağını aşağıya doğru çekti ve sonra eski haline geri dönmesi için serbest bıraktı. Bu kadar ustalık gerektiren bir planı uygulayabilmek için oldukça usta bir asistana da gereksinimi olmuştur. Eğer bu cinayet dini bir amaç uğruna işlenmediyse, katil adamın kalbini neden almış olabilir, bir fikrin var mı? "Hiç delil yok," dedi Morris neşeli bir şekilde ve bir el hareketiyle onu destekleyerek. Tekrar birlikte dışarı çıktıklarında derin bir nefes aldı. Tüm bu pis koku içinde yaşlı adamın oksijensizlikten ölmemiş olmasına şaşırdım. Fakat gördüğüme göre adam öldürülmemiş olsa bile çok az ömrünün kalmış olduğunu söyleyebilirim. Kimlik tespiti için parmak izlerini ve DNA örneklerini aldın mı? Daha önce alındı, mühürlendi ve laboratuvar incelemesi için hazır. O zaman onu torbaya koyalım ve götürelim. Eve başını salladı. İnceleyeceğin onca cesedin arasında buna öncelik vermek için meraklandın sanki, değil mi? Gerçeği söylemek gerekirse evet, merak ediyorum, dedi Morris ve gülümsedi. Dallas, bir şapka giymelisin. Burası donduracak kadar soğuk. Eve bu uyarıyı umursamadı ama bir fincan kahve için bir aylık maaşını verebilirdi. Morris'i işinde yalnız bırakarak Bowers ve Trueheart'la görüşmek için geri döndü. Bowers dişlerini sıkıyordu, üşümüştü, acıkmıştı ve Eve ile Morris arasında biraz önce tanık olduğu samimi görüşmeye fena halde bozulmuştu. Bowers, muhtemelen onu beceriyordur diye düşündü. O Eve Dallas'ı ve onun tarzındaki kadınları iyi biliyordu. Evet, bu kahrolası tipleri çok iyi biliyordu. Onun gibi bir kadın, merdivenden tırmanırken bacaklarını ayırdığı için terfi alır yükselirdi. Bowers'ın hala terfi edememesinin nedeni kendisiydi. Çünkü terfi etmek için geçilen yolları benimsememişti. Oyunun oynanış şekli buydu, yolu buydu. Kalbi göğsünün içinde yeniden küt küt atmaya başlamış, kan beynine hücum etmişti. Fakat o da bir gün gereğini yaparak terfi edecekti. Orospu, kaltak. Sözcükler beyninde yankılanıyordu ve neredeyse dilinden dökülmek üzereydi. Ağzından bir şey kaçıracağının farkına vardı ve yuttu. Kontrolünü kaybetmemesi gerektiğini hatırlattı kendine. Eve'in Bowers'ın soluk gözlerinde okuduğu nefret bir bilmece gibiydi. Bunun bir amir tarafından basit ve hak edilmiş bir azarın sonucu olamayacak kadar tehlikeli olduğunu düşündü. Bowers'ın tavrı Eve'de saldırma ve silahını kullanma isteği uyandırdı bir anda. Bunun yerine dikkatle ona bakarak tepki vermesini bekledi. "Raporunuz memur Bowers?" "Hiç kimse hiçbir şey görmemiş, hiç kimse bir şey bilmiyor," diye cevapladı kırgın bir ses tonuyla. "Bu insanların yapısı bu. Bunlar kendi deliklerinden çıkmazlar." Eve, Bowers'a dikkatle bakmasına rağmen acemi olan polisin belli belirsiz hareketine de gözü takıldı. Planlamış gibi elini cebine attı ve biraz bozuk para çıkardı. "Memur Bowers, bana bir kahve alın." Eve, gülmemek için kendini zor tutuyordu. "Size kahve almak mı?" Evet, kahve almanı istiyorum. Bowers'ın elini zorla tutarak bozuk paraları avcuna koydu. Aynı şekilde yardımcım da kahve istiyor. Bu semti biliyorsun. En yakın 24-7'ye koş ve bana kahve al. Aramızdaki en acemi kişi Truehart. Peabody, ben Truehart'la mı konuşuyorum sence? Dedi Eve, keyifli bir biçimde. Hayır teğmenim, ben sizin memur Bowers'a hitap ettiğinizi sanıyorum. Peabody de kadının bakışlarından hoşlanmadığı için gülümsedi. Teğmen sade kahve sever. Bir blok ötede sanırım bir 24-7 var, fazla zamanını almaz. Bowers biraz daha direndi ama arkasını dönerek bir süre sonra oradan uzaklaştı. Homurdanarak ağzından kaçırdığı kaltak sözcüğü rüzgarlı soğuk havada açık seçik işitildi. Vay canına Peabody, Bowers sana kaltak dedi. Ben o lafı size söylediğini düşünüyorum efendim. Evet galiba haklısın. Öyleyse Truehart dökül bakalım ne biliyorsun? Efendim? Truehart doğrudan kendisine seslenilince bembeyaz kesilmişti. Zaten yüzünün rengi soluktu. Ne düşünüyorsun? Ne biliyorsun bu olayla ilgili? Ben bir şey bilmiyorum. Heyecanlı bir şekilde kahve almaya giden Bowers'a doğru bakmıştı ama Eve onun bu bakışını yakalamıştı. Onu unut. Sen şimdi benimle ilgilen. Konuyla ilgili olarak topladığın bilgiler ve yaptığın görüşmelerle ilgili raporunu istiyorum. Ben... Truehart yutkunmuştu gerginlikten. Söz konusu olayın olduğu esnada civarda yaşayanlar herhangi bir şeyden rahatsızlık duymamışlar. Ayrıca sıra dışı bir duruma ve kurbanın barakasına giren herhangi bir ziyaretçiye de tanık olmamışlar. Ve konuşurken aceleci davranıyordu. Şöyle bir şey, ben Bowers'a anlatacaktım fakat bana müsaade etmedi. Bana anlat, dedi. Anlatacaklarım Topal hakkında. Onun barakası da buradaydı. Hemen Sunuk Sunki'nin altındaydı. Yani sadece birkaç ay önce öyleydi fakat... Sen dün burada devriye gezdin mi? Diye böldü Eve. Evet efendim. Ve Snooks'un barakası gibi bir baraka vardı burada öyle mi? Evet efendim ama şu anda o caddenin karşı tarafındaki dar sokağın bitiminde. Onu sorguladın mı? Hayır efendim. Adam tam bir zom durumunda. Hiç yataktan çıkaramadık ki. Bowers da bunun sorun olmadığını söyledi çünkü adam tam bir ayyaş. Eve düşünceli bir şekilde onu inceledi. Genç memurun rengi yerine gelmişti. Sinirden ve rüzgarın etkisiyle yanaklarına kan gelmişti. Eve onun gözlerine bakınca iyi ve güvenilir bir insan olduğuna karar verdi. Açık, şeffaf ve keskin. Akademiden mezun olalı ne kadar oldu Truehart? 3 ay oldu efendim. O zaman aşağılık herifleri daha tanıyamadığın için hoş görülebilirsin. Aslında Eve, argo bir espriyi ağzından kaçıracaktı ama sustu bir an ve sonra devam etti. Fakat bana öyle geliyor ki sen bu işi öğreneceksin. Şu topalı merkezdeki su deposuna götürün. Ayıldığında kendisiyle konuşmak istiyorum. Seni tanıyor değil mi? Evet efendim. O zaman onunla kal ve ayılınca bana getir. Görüşmemde senin de hazır bulunmanı istiyorum. Siz benim de mi gelmemi istiyorsunuz? Truehart'ın gözleri büyüdü ve parladı. Teğmenim, ben şeye atanmıştım. Bowers benim eğitmenim. Peki memur bey, ondan eğitim almaya devam mı etmek istiyorsunuz? Bir an tereddüt etti ve derin bir nefes aldı. Hayır teğmenim, böyle olmasını istemiyorum. O zaman benim emirlerimi neden yerine getirmiyorsun? Eve, genç memuru arkasında sırıtırken bırakıp döndü ve suç mahalli ekibini taciz etmeye başladı. Bu çok tatlı dedi Peabody, ellerinde sıcak ve berbat kahveleriyle araçlarına geri dönerken. Başlama yine Peabody. Hadi Dallas, adama iyi bir fırsat verdin. Bize potansiyel bir tanık sundu. Ayrıca geri zekalı Bowers'ın poposunu tutuşturmanın bir yolu da buydu. Gülümsedi. İkinci şansı da sana veriyorum Peabody. Ona dair tüm bilgileri topla. Kuyumu kazmak isteyen insanlar hakkında her şeyi bilmek istiyorum. Tamam, merkeze dönünce ilgilenirim. Basılı bir kopya ister misin? Evet, Truehart'ı da çalıştır ama sadece usulen. Onu çalıştırmak sorun değil. Peabody kaşlarını kaldırdı. O çok sevimli bir çocuk. Sen ona göre çok yaşlısın. Ben ondan 2 ya da 3 yaş anca büyüğümdür. Peabody sanki gücenmişti. Ayrıca bazı genç adamlar olgun kadın severler. Ben senin hala Charles'la gergin olduğunu düşünüyordum. Flört ediyoruz. Peabody, Charles'la ilgili Eve'le tartışıyor olmaktan rahatsızlık duyuyordu. Biz birbirimiz için özel değiliz. Eve, meslektaş olan biriyle özel olmayan bir beraberlik yaşamanın çok kötü bir şey olduğunu düşünüyordu ama bu kez çenesini tuttu. Birkaç hafta önce Peabody'nin Charles Monroe'yla bir ilişki kurmuş olması hakkındaki görüşünü pat diye söylemesi, aralarındaki bağın neredeyse kopma noktasına gelmesine neden olmuştu. Düşüncelerini açıkça söylemek yerine Eve, "Sen bu durumdan hoşnut musun?" demeyi yeğledi. "Bu ikimizin de olmasını istediği bir şey. Birbirimizi seviyoruz Dallas. Birlikte güzel zaman geçiriyoruz. Ben de senin..." Peabody birden sustu ve ağzını sımsıkı kapattı. "Ben bir şey söylemedim. Sen oldukça yüksek sesle düşünüyorsun." Eve sinirden dişlerini sıktı. Kendisine oraya bir daha geriye dönmeyeceklerine dair söz vermişti. "Çalışmaya başlamadan önce kahvaltı etmeyi düşünüyorum," dedi temkinli bir şekilde. "Bana uyar, özellikle de sen ısmarlayacaksan. En son yine ben ısmarlamıştım." "Hatırlamıyorum ama notlarımı yoklayayım bir." Peabody elektronik not defterini çıkararak Eve'i güldürdü. 3. ayrımın sonu, sayfa 26. Devamı 4. ayrımda.